Ayrım 12. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil. Sayfa 84. Nazi-Sovyet Paktı'nı izleyen günlerde genel bir güvensizlik ortamı sezinlenmekte ve birbirini izleyen telgraflarda zaman zaman paniğe varan bir tedirginlik hissedilmektedir. Elçiler en küçük ayrıntıları Londra'ya bildirmekte ve en ivedi biçimde direktif istemektedirler. Birdenbire gelişen ve tümüyle bir sürpriz niteliği taşıyan Nazi-Sovyet Antlaşması, şimdiye kadar güvenilir sayılan her şeyin tekrar sorgulanmasına neden olmuştur. Foreign Office'i düşündüren bir başka konu da Türklerin giderek İtalya'yı karşı kampta görmeyi tercih eden bir havaya girmeleriydi. Türk tarafına göre İtalya, gücünü sonraya saklayan ve tarafsızlık maskesi altında düşmanca emeller besleyen bir ülkeydi. Böyle bir ülkeyle İngiltere'nin istediği şekilde bir antlaşmaya gitmek, geleceğin düşmanını yanına almak demekti. 26 Ağustos'ta Hugh Essen, İtalya ile savaşırsak, onlar da, Türkler, savaşırlar diyor ve ekliyordu. Ortada tarafsızlık söylentileri dolaşıyor ama şimdilik önemsenecek bir şey yok. 56. FO 371 R 6757 R 6784 135 44. İngiliz elçisinin 6 Eylül'de çektiği bir telgrafta da Türklerin İtalya ile silahlı bir hesaplaşmadan çekinmedikleri, aksine İtalya ile sonuca gitmek eğiliminde oldukları bildiriliyordu. 57. FO 371 R 7146 2613 67. Bu nedenle de Türk müzakerecileri antlaşma metninin oluşturulması sırasında antlaşmayı yürürlüğe sokacak amir hüküm olarak Akdeniz'de gerçekleşecek bir saldırı maddesinin antlaşma bünyesinde yer almasını istiyorlardı. İtalya'yı hala yanlarına çekebileceklerine inanan İngiliz tarafı ise bu maddeyi gereksiz ve kışkırtıcı olarak değerlendiriyordu. Yukarıdaki telgrafta Hugh Essen, Türkiye'nin İtalya ile gerçekleşebilecek bir duelloda kendinden oldukça emin olduğunu söylüyordu. 58. A.G.E. Barışın son günlerinde ve savaşın başlangıcından hemen sonra Türk tarafı pazarlığı kızıştırdı. Fransız ve İngilizlerin bir an evvel antlaşma müzakerelerini sonuca bağlamak istemeleri ellerindeki kozları arttırmıştı. 27 Ağustos tarihli bir Foreign Office zaptında şöyle deniyordu. Quai d'Orsay, Türkiye'yi İngiliz ve Fransız tarafında tutmak için her türlü fedakarlığın gerekliliğine ve antlaşma müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılmasının önemine inanıyor. 59. FO 371 R 5855 661 67. 2 Eylül'de Nazi kuvvetleri Polonya sınırını ihlal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattılar. Müttefikler Türkiye ile ittifakın henüz kesinleşmemiş oluşundan büyük tedirginlik duyuyorlardı. Uluslararası gerilim bir yandan tırmanırken Türk müzakerecileri talepleri konusundaki kesin tavırlarını daha da katılaştırdılar. Hugh Essen 3 Eylül'de bunu Londra'ya bildirdi. Genel Sekreterin Menemencioğlu bu aşamadaki tavrı önümüzdeki günlerde altın kredisi ve savaş malzemesi kredilerinin arttırılması konusunda baskı geleceğini belirtir nitelikteydi. En azından şimdi önermekte olduğumuz meblağları arttırılmadığı takdirde antlaşmayı imzalamaları olanaksız görünüyor. 60. FO 371 R 7063 661 67. Türk tarafının altın kredisi konusunda bu denli kararlı olmaları ekonomik durumlarının kötülüğünü vurgulamaktadır. Türk müzakerecileri antlaşma metnine bir erteleyici madde işlenmesini istiyorlardı ve bu maddeye göre antlaşma yükümlülükleri ancak söz konusu talepler tümüyle yerine getirildikten sonra geçerli sayılacaktı. 15 Eylül'de Ankara'dan şu haber yollandı. Dışişleri Bakanı Saracoğlu her zamanki önerisinden ayrılmıyor. Ona göre Türkiye yükümlülüklerini ancak özel ek antlaşmasının hükümleri, ekonomik ve parasal konular tümüyle yerine getirildikten sonra geçerli sayacaktır. 61 FO 371 R 7517 7201 44. 4 Eylül'de Londra'da toplanan savaş kabinesine bu konuda bilgi veren muhtıra da Türklerin parasal yardım konusunda taleplerini arttırdıkları ve bu konuda tatmin edilmedikleri takdirde anlaşmayı imzalamayacakları söyleniyordu. Kabine, Türkiye ile antlaşmanın bir an önce hazırlanmasının hayati önemi olduğuna karar verdi. 62 CAB 651 WM 2 391 Savaş Kabinesi Zabıtları. 5 Eylül'deki toplantısında kabine kararını şöyle özetledi. Geçen savaşta Türkiye'nin dostluğunu veya tarafsızlığını sağlama konusundaki gevşekliğimizin bizi ne kadar zor durumda bıraktığı hatırlatıldı. Bu durumun tekerrür etmemesi uğruna yüklü bir bedelin ödenmesine razı olunması konusunda mutabakata varıldı. 63 CAB 651 WM 3 392 Savaş Kabinesi Zabıtları. 6 Eylül'deki toplantısında ise kabine, Polonya'da giderek kötüleşen durumun ışığında Türkiye ile işlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Türkler hala 15 milyon sterlin değerindeki altın kredisi konusunda diretmekteydiler. Kabine bunun henüz kendilerine verilmediği için imzaya yanaşmadıkları görüşünde birleşti. 64. CAB 651 WM 5 392 Bu zabıtlarda görüldüğü gibi Türk tarafı Avrupa'daki durumu lehine değerlendiriyor ve kendine en uygun koşulları sağlamaya bakıyordu. Türk müzakerecilerinin bildikleri bir başka şey de Saracoğlu'nun yaklaşmakta olan Moskova ziyaretinin İngilizleri tedirgin ettiğiydi. Londra, Moskova'nın Saracoğlu üzerinde baskı yaparak onu batıdan koparacağından ve Sovyetlerle bir antlaşma yapmaya zorlayacağından korkuyordu. Avrupa'da giderek kritikleşen durum ve Türkiye'nin Sovyetlere yaklaşacağı korkusu Türk diplomasisi tarafından ustaca değerlendiriliyordu. Bu sıralarda Ankara'daki elçilik Londra'nın kredisini 11 milyon sterline çıkardığı takdirde Türk tarafının antlaşmayı imzalayacağını bildirdi. Savaş kabinesi onayladı ve 18 Eylül'de şu karara vardı. Müzakerelerin başarılı bir sonuca götürülmesi hayati bir önem arz etmektedir. Aksi takdirde Türkiye, Sovyetler Birliği ile bir ittifaka girebilir. 65. CAB 651 WM 1939-13 Bu konularla ilgili olarak Hugh Essen'in Foreign Office'te dostu P.B. Nicholas'a 22 Eylül'de yazdığı mektup ilginç ve aydınlatıcıdır. Nicholas, Türkiye ile ilgilenen dairenin başkanıydı. Southern Department. Mektupta İngilizlerin Türk talepleri karşısındaki tutumları ve genelde Türkiye'ye nasıl baktıkları görülmektedir. Büyükelçi Hugh Essen, Nicholas'a Türklerin sadakati konusunda resmi ve şahsi her türlü güvenceyi verebileceğini söylüyordu. Ama bazı noktalarda direnmelerinin de düşündürücü olduğunu ekliyordu. Parasal ve ekonomik taleplerinde bir hayli inatçı davrandılar ama bu kapalı çarşı içgüdülerinden de kaynaklanıyor olabilir. Hugh Essen de bu direnmenin bizi zorlayabilecek durumda olduklarını bildiklerinden ileri geldiğini görüyordu. Elçi, en çetin pazarlığın Menemencioğlu ile yapıldığını ve buna genel sekreterin sıkı pazarlık taktikleri veya durum belli bir berraklık kazanana kadar zaman kazanma isteğinin neden olduğunu düşünüyordu. 66. FO 371, R8250, 7378, 440. İngiliz elçisinin buradaki tavrında ve özellikle kapalı çarşı içgüdüleri, bazar instincts sözünde sömürgecilik ekolünde yetişmiş bir elemanın dünya görüşü gözden kaçırılmamalıdır. Erteleme maddesi konusunda Hugh Essen şunu soruyordu. Bizim karşılayamayacağımızı bildikleri taleplerle gelip, kendilerine bir açık kapı mı bırakıyorlar yoksa gerçekten askeri hazırlıksızlıkları konusunda samimi endişeleri mi var? 67. A.G.E. Antlaşma taslağının erteleme maddesine Suspension Clause göre Türkiye söz verilen tüm askeri malzemeyi teslimi almadan savaşa girmeyecekti. Hugesen'in bu sorusuna şimdi getirebildiğimiz yanıt yukarıda saydığı iki olasılığı da kapsamaktadır. Türk tarafı bir yandan Sovyetlerle durumun açıklığa kavuşmasını beklerken öte yandan da bir gerçek olan askeri yetersizliklerini gidermeye çabalıyordu. Bu son konuda Hugesen, Türk devlet adamlarına hak veriyor ve askeri malzemenin bir an önce yetiştirilmesini öneriyordu. Trakya savunma bakımından bugünkü halindeyken Türklerin savaşa girip mekanize bir saldırıya karşı koymaları beklenemez. Polonya'daki felaketleri gördüler. 68. A.G.E. Ama yukarıda görüldüğü gibi çok kısa bir süre önce İngiliz askeri heyeti Doğu Avrupa'da gerçekleşecek bir Polonya taarruzundan söz etmiş ve Almanların böylece iki cephede savaşmak zorunda kalacaklarını savunmuş, ayrıca boğazlarda süresiz savunma olanaklarının olduğunu öne sürmüştü. 69. CAB 65-1 WM 24-39-14 70 A.G.E. Kabinenin görüşüne göre Türkiye ile ittifakın gerçekleştirilmesi nedenli önemli bir diplomatik zaferse gerçekleştirilmemesi de o denli büyük bir diplomatik yenilgi olacaktır. İlginçtir ki bu aşamada dahi İngiltere Türkiye'nin Sovyetler Birliği baskısı karşısında o ülkeyle ve Almanya ile işbirliğine gideceğinden korkmaktadır. 71. Fischer'in dikkati çektiği gibi müzakereci uluslararası ilişkilerde bir satış yaparken fiyatını şu gerekçeyle yükseltebilir. Müzakereci gerçekçi bir biçimde alıcının yükseltilmiş fiyatı ödeyeceği görüşündedir. Satıcı gerçekleştirememe olasılığını gerçekleştirdiği takdirde elde edeceği fazla kazanca karşı tartar. A.R. Fischer Basic Negotiating Strategy Sayfa 87. Menemencioğlu da bu bağlamda yükseltilmiş fiyatı İngilizlerin ödeyeceğini tahmin etmekte haklıydı. İngiliz Savaş Kabinesi yukarıdaki kararı Ankara'dan sürekli gelen bilgilerin ışığında varmıştı. Hugesen 20 Eylül'de artık ayrıntılarla zaman yitirilmemesi ve erteleme maddesini de içeren bir antlaşmanın imza edilmesi gerektiği görüşünü bildiriyordu. Ona göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi de bu görüşteydi. Elçi Menemencioğlu ve Saracoğlu'na Genelkurmay'dan baskı yapılmakta olduğunu belirtiyordu. Hugesen, Türk askeri yetkililerinin Polonya'da geciken yardımın nelere yol açtığını gördüklerini ve erteleme maddesi konusunda bu denli kararlı olduklarını söylüyordu. Ayrıca Türk kurmaylarının Trakya'nın mekanize bir saldırıya karşı bugünkü hazırlık derecesinin tümüyle yetersiz olduğu görüşünde birleşiyorlardı. 72. FO 371R 7820 661 67. 28 Eylül'de P. Nichols, İngiltere'nin Paris Büyükelçisine, Fransızların Moskova'da Molotov ve Ribbentrop'un Alman Dışişleri Bakanı Saracoğlu'na baskı yapacaklarından korktuklarını bildirdi. 73. FO 371-R 8144-661-67 Fransızlar Türkiye ile antlaşmanın bir an önce imzası ve ayrıntılarını sonra tartışılmasından yanaydılar. Türk tarafı ise bu ayrıntıları müzakere taktiği olarak kullanmaktaydı. Genel Sekreter Menemencioğlu da müttefiklerin kuşkularının üstüne gidiyor, Saracoğlu'na Moskova'da baskı yapılacağını, bu aşamada İngiltere tereddüde düşerse bunun çok kötü bir etki yapacağını söylüyordu. Bu da İngiliz elçisinin zaten var olan kuşkularını kamçılıyor ve o da Londra'ya acele etmelerini yoksa Saracoğlu'nun Moskova'da puan yitireceğini üst üste yağdırdığı telgraflarda telkin ediyordu. 74. FO 371-R 8117-661-67 Dolayısıyla Menemencioğlu Moskova'da bakanına baskı yapılması olasılığını ustaca ve incelikle kullanarak İngiliz tarafını istediği yere getiriyordu. Bütün bunlar Saracoğlu'na yapılması olası bir baskı konusunda gerçek anlamda tedirginliğin olmadığına işaret değildir. Bu konuda endişeler vardı. Bunun bir yandan varoluşu bir yandan da taktik olarak kullanılmasını dışlamazdı. Bu nedenle 30 Eylül'de Türk-İngiliz Antlaşması'nın paraf edilmesini Türk tarafı önce gizli tutmayı yeğledi. Aksi takdirde Saracoğlu'nun Moskova'da elinin bağlanacağı düşünülüyordu. Hugh Essen bu konuda Menemencioğlu'nun tavrını şöyle değerlendiriyordu. Türk Dışişleri Bakanı'nın Moskova'da Sovyetlerin gerçek niyetlerinin ne olduğunu kesin olarak anlamasını sağlayacak her imkanın kullanılmasına büyük önem veriyor. 75. FO 371, R 8317, 661, 67. Saracoğlu'nun açıklığa kavuşturmak istediği nokta ise Nazi-Sovyet Antlaşması'nın gerçek niteliğiydi. Bu antlaşma Salt Polonya'nın paylaşılması amacını mı güdüyordu yoksa daha kapsamlı bir Sovyet yayılmacılığının mı habercisiydi? 76. F.C. Erkin, Le Relation Turco-Sovietics, sayfa 158. Her ne kadar Erkin, bu tutum Türkiye'nin kuzeydeki komşusuyla sürdürmeye özen gösterdiği iyi ilişkilerin göstergesidir dese de artık giderek yadsınamaz hale gelen bir gelişme gündeme geliyordu. 77. A.G.E. sayfa 158-159. Türkiye uzun süredir kaçındığı bir durumla karşı karşıya kalacak, Sovyetler Birliği ile İngiltere arasında bir seçim yapmaya zorlanacaktır. Saracoğlu'nun Moskova ziyareti. Belirginleşen bu çelişkiye rağmen Saracoğlu Moskova'da İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında gerilen ilişkileri yumuşatmaya ve böylece Sovyetleri İngiliz-Türk-Fransız ittifakına yakınlaştırmaya çabalayacaktı. 78. Olaylarla sayfa 151. Türk basını ziyaret için olumlu bir ortam yaratmaya yönelik ılımlı bir çizgi izledi. Vakit gazetesinde Sadi Ertem, Saracoğlu'nun Potemkin yoldaşın ziyaretine karşılık olarak Moskova'ya gitmekte olduğunu yazıyor ve Moskova'da Türk-Sovyet dostluğunun pekiştirileceğinden söz ediyordu. Esasen, tabiatın icablarına tekabül eden Türk-Sovyet dostluğu Saracoğlu'nun seyahatiyle yeni meyveler verecektir. 79. Sadi Ertem, Vakit, 23 Eylül 1939. 7 Ekim gibi geç bir tarihte dahi savaşın başlangıcından 5 hafta sonra Türkiye hala İngiltere ile Sovyetlerin arasında köprü oluşturma umudunu yitirmemişti. Bu tarihte Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras, Enformasyon Bakanlığı yetkilisi Dr. Ceka, Türkiye'nin Sovyetlerle İngiliz-Türk Antlaşması'na benzeyen ve onu tümleyici nitelikte bir antlaşma imzalamak istediğini söylüyordu. Doktor Aras, Türkiye'nin amacının İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında bir köprü oluşturmak ve böylece Hitler'i tek başına bırakmak olduğunu açıklıyordu. 80. FO 371, R 8603, 2613, 67. Ne var ki bu amaç gerçekleştirilemedi. Yukarıda görüldüğü gibi Ağustos'ta Sovyetlerin Türkiye'yi İngiltere'den uzaklaştırmak için baskı yapmalarından korkuluyordu. Sovyet müzakerecilerinin başlıca amacı gerçekten bu yöndeydi ve Saracoğlu bu amaçla davet edilmişti. Yani Türk ve Sovyet taraflarının bu aşamada umdukları sonuç taban tabana zıttı. 81. Olaylarla sayfa 151. Ribbentrop'un Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Schulenberg'e 2 Ekim'de verdiği direktifler bu doğrultudaydı. Rus hükümetinin o yönde Türkiye üzerine baskı, faaliyet göstermelerine bilhassa önem vermekteyiz. Böylece Türkiye'nin batılı devletlerle ortak savunma anlaşmalarının kesinleşmesi önlenecektir. Bu girişimler bir an önce Moskova'da yapılmalıdır. 82. Nazi-Sovyet Relations, October 2, 1939, sayfa 110. Türk heyetinin Moskova'da karşılaştığı güçlükler şimdi ortaya çıkarılmış bulunan belgelerin ışığında iyi anlaşılacaktır. Sovyet müzakerecileri Alman önerilerini yakından izlemişler ve Türkiye'ye onların istediği biçimde yaklaşmışlardır. 7 Ekim'de Schulenberg'e Ribbentrop'tan yeni bir direktif gelmiştir. Bunda da Almanya'nın muhtemel bir Türk-Sovyet antlaşmasından çekindiği ama Sovyetlerin böyle bir şeye zorunlu bırakılmaları halinde bu antlaşmanın kesinlikle Almanya'ya karşı kullanılmaması hükmünü içereceğini varsaydıklarını belirtiyordu. 83. Nazi-Sovyet Relations, October 7, 1939, sayfa 117-118. Stalin'in Saracoğlu'na sunduğu anlaşma taslağı Alman isteklerini yansıtması bakımından ilginçtir. A. Türkiye, üçlü antlaşmada yer alan ve batılı devletlere tüm gücüyle yardım ve destek sağlanmasını öngören hükmü batılı devletlerle salt danışmayı gerektirecek şekilde değiştirecek. Romanya ve Yunanistan'a verilen garantilere de ancak danışma çerçevesi içinde katılabilecekti. B. Üçlü antlaşmanın ikinci protokolünde antlaşmanın Sovyetlerle savaş olasılığına yol açabilecek herhangi bir halde geçersiz sayılacağı hükmüne ek olarak bu yükümlülükler Türkiye'yi İngiltere ve Fransa'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile savaşa girmeleri halinde bağlamaz. Böyle bir savaş sürdüğü müddetçe Türk-İngiliz-Fransız antlaşması yürürlükte sayılmayacaktır. Böylece Türkiye'nin zaten antlaşmaya koydurduğu bir hüküm açılıyor ve daha kapsamlı kılınıyordu. C. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek ortak savunma antlaşması Almanya'nın Türkiye'ye saldırısı halinde geçersiz sayılacaktır. D. Boğazların ortak savunulmasına dair bir pakt imzalanacaktır. 84. Erkin, A.G.E, sayfa 162, olaylarla, sayfa 153. Türk-İngiliz-Fransız Üçlü Antlaşması'nın ikinci protokolü Türkiye'nin ısrarı üzerine antlaşma metnine alınmış ve bu antlaşmanın Sovyetler Birliği ile savaşa yol açabilecek hallerde geçersiz sayılacağını hükme bağlamıştı. 2 Ekim tarihli telgrafında Ribbentrop, benim birkaç kez tekrarladığım görüşe göre Rusya, boğazlar konusundaki tutumunu göz önünde tutarsa Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'ya bağlanmasının zararlı olacağını anlayacaktır, diyordu. 85. Nazi-Sovyet Relations, sayfa 110. Bu doğrultuda hareket eden Stalin, Saracoğlu ile yaptığı İlk toplantıda ona Montreux Antlaşması'nda dilediği değişiklikleri içeren bir liste sunmuştur. Bu önerilerin birine göre Karadeniz ülkesi olmayan ülkelerin savaş gemilerinin boğazlarda geçişi savaşta ve barışta Türkiye ve Sovyetlerin ortak iznine bağlanıyordu. Ayrıca Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti adına seyreden tüm savaş gemilerinin boğazlardan geçişlerini denetleme hakkını talep ediyordu. Ek olarak Montreux Antlaşması'nca saptanmış olan serbest geçiş tonajının 1/5 oranına düşürülmesi isteniyordu. İlginçtir ki bunlara çok benzer önerileri içeren bir antlaşma yukarıda görüldüğü gibi 1936'da Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında gündeme gelmişti. O zaman buna benzer önerilerde bulunan Türkiye olmuştu. Dünya düzeninin ve uluslararası ilişkilerin kökünden değiştiğini gösteren bu gelişmelerde Türkiye ile Sovyetler adeta rol değiştirmişlerdir. Üçlü antlaşma konusundaki önerilere Saracoğlu, antlaşmanın zaten paraf edilmiş olduğunu ve bu tür değişikliklerin diğer taraflarla da ele alınması gerektiği karşılığını verdi. Ayrıca önerilen değişikliklere Fransız ve İngiliz taraflarının haklı olarak karşı çıkacaklarını ekledi. Stalin'in önerdiği Alman maddesini ise böyle bir antlaşmanın varoluş nedenini ortadan kaldıracağı için kesinlikle reddetti. Montreux konusundaki önerilere gelince Saracoğlu çok taraflı bir konvansiyonun Türkiye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğini savundu. Bakan, Türkiye'nin hiçbir zaman yeni bir hünkâr iskelesi antlaşmasına meydan vermeyeceğini de sözlerine ekledi. 86. Erkin, A.G.E, sayfa 164. Hünkâr iskelesi antlaşmasına göre 1833 Çarlık Rusyası Boğazların savunmasında söz sahibi olmuştu. Türk tarafının Sovyetlerle antlaşmaya nedenli önem verdikleri İngiliz belgelerinde de görülmektedir. Türkiye, Romanya ve Yunanistan'la ilgili değişiklikler konusunda yoğun çaba harcadı. Saracoğlu, Moskova'daki İngiliz ve Fransız elçilerini çağırarak hükümetlerine bu maddenin salt danışma gerektirecek biçimde değiştirilmesinin önereceğini söyledi. Ve onlardan bu konuda destek istedi. Müzakerelerin kopması çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ve Stalin sabırlılığıyla ün yapmış bir kişi değildi. Bu nedenle hükümetlerinden çabuk hareket etmelerini isteyeceklerdi. 87. FO-371R 8563-661-67 14 Ekim'de müzakerelere tekrar başlandığında Saracoğlu, Stalin ve Molotov'a İngiliz ve Fransız taraflarının söz konusu maddeyi danışmaya çevirmeyi kabul ettiklerini bildirdi. Bunun üzerine Sovyet tarafı hemen Almanya rezervi maddesine geçti. Saracoğlu'nun bu maddeyi her getirilişinde reddetmesi üzerine Stalin, bunun Ribbentrop'a verdiği bir söz olduğunu ve bu konuda ödün veremeyeceğini söylüyordu. 88. Erkin A.G.E. sayfa 167. Stalin'in bu tutumu Sovyetlerin Almanya'ya bu konuda ne denli kesin teminat verdiğini gösteriyordu. Aynı durumda Saracoğlu, Montreux Antlaşması'nın illegal bir biçimde değiştirilemeyeceğini tekrar vurguladı. 16 Ekim'deki son durumda Molotov gene Montreux ve Alman rezerv maddesi üzerinde durdu. Saracoğlu'nun bu konulardaki kesin tavrı karşısında iki tarafta müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını kabullenmek zorunda kalıyordu. Ama Sovyet tarafının daha erken bir tarihte bir antlaşmaya varılmasından umudu kestiği ve müzakereleri içten bir uzlaşma isteğiyle sürdürmediğini gösteren belirtiler vardır. Daha 9 Ekim'de Schulenberg Berlin'e şu telgraf mesajını göndermişti. Molotov, Türkiye ile bir ortak savunma antlaşmasının her halükarda gerçekleşmeyeceği görüşündedir. 89. Nazi-Sovyet Relations, sayfa 120. Saracoğlu, orada bulunduğu sırada Moskova'ya gelen Ribbentrop'un ziyareti sırasında Stalin, Türk Dışişleri Bakanı'nı görmemek için elinden geleni yaptı. 12. ayrımın sonu, sayfa 94.